Ayrım 8, Kanın Sesi, Kimsecik 3, Yaşar Kemal, sayfa 94. Mustafa yandaki çınar ağacından bir dal kopardı, onu yolarak kırarak bir kazık yaptı. Kazıkla suyun kıyısını bir süre kazdı. Su çıktı diye sıçrayarak bağırdı. Durulsun da öyle içelim. Birisi çay karanın bir yanına, öteki öbür yanına oturdu. Suyun durulmasını gözlerini dikerek beklediler. Bir süre sonra duruldu diye bağırdı Haydar gözleri parlayarak. Duruldu, ayna gibi oldu su. Suyun yanına ağzı aşağı yattı, dudaklarını uzattı, içmeye başladı. Amma da soğuk bir su diye başını kaldırdı, sen de iç. Gün doğdu, kuşluk vaktine kadar ortalık serindi. Kuşluk vaktinden sonra sıcak çöktü. Kuşların sesi, arıların vızıltısı, böceklerin uğultusu kesildi. Ortalık sessizlikten çın çın öttü. Güneş az daha yükselince göz açıp da ileriye bakamaz oldular. Dünya apak kesildi. İpiltiler kör edercesine çoğaldı, ağardı, gözlerini yaktı. Bir ışık pusu çöktü dünyanın üstüne. Haydi narların altına gidelim. Bir öğle üstü gelir yılanlar sevişmeye, bir de ikindiğin. Birer su daha içelim de dedi Mustafa, öyle gideriz. Çaykaranın önüne yattı, doya doya içti. Ben avuçla içeceğim bu sefer diye diz çöktü Haydar. Avuçlarından üstüne başına su aktı. Bir büyük narın altına geldiler. Ağacın dallarında uyuşmuş kalmış kuşlar onların gelişlerini duymadılar bile. Birisi bir narın, öbürsü öteki narın altına çöküp sırtlarını ağaçların köküne dayadılar. Bacaklarını uzatıp karşılıklı oturdular. Neredeyse ayakları birbirine değecekti. Oturur oturmaz Haydar, bu kero var ya, bir Allah'ın kara belası, ben hiç böyle bir adam görmedim. Hepimizi döve döve öldürür. Birinde bana bir tokat vurdu, beş parmağının beşi de yüzüme çıktı, gözüm kapandı. Az daha kör oluyordum. Ahoyu da öldürüyordu. Çocuk bir ay kan işedi. Kızları da 3 gün 3 gece odaya hapsetti. Kapıyı da üstlerinden kilitledi. Kızlar hep üstlerine işediler. Oda koktu. Babam baltayla kapıyı kırdı da kızları dışarı çıkardı. Kızlar, tam 6 kız. Ablalarımız hep hasta oldular. Sen onunla hiç konuşma. Konuşmazsan o senden korkar. Konuşursan döver. Ben bugün gideceğim dedi Mustafa. Bu adam Salman'dan da bin beter. Çocuk düşmanı. Çocuk düşmanı dedi Haydar. Onu bu kasabada kimse sevmiyor. Babam da anam da sevmiyor onu ya. Ne yapsınlar? Çocukları o da. Kuşları da sevmiyor Kero. Hep kuş öldürüyor gece gündüz. Elinde tüfeği bir kuş görmesin hemen öldürüyor. Geçen kış küme küme sarı kuşlar iniyordu bahçelere. Her birisi şu parmağım kadar. Onların hepsini öldürüyordu Kero. O kuşları öldürünce, çocukları da dövünce Allah da onu yampiri yaptı. Görmüyor musun? Nasıl yürüyor yengeç gibi? O deli, kızınca babamı da anamı da dövüyor. Haydar coşmuş her şeyi unutup Kero'nun hünerlerini bir bir anlatıyordu. O anlattıkça Mustafa ne biçim bir belaya düştüğünü anlıyordu ya, ne yapabileceğini bilemiyor, kıvranıp duruyordu. Ben bugün gideceğim, şu yılanları bir görsek. Şu yılanları bir görelim, ondan sonra ben de seninle gelirim. Nereye gideriz diye boynunu büktü Mustafa. Gidecek hiçbir yerimiz yok ki. Başını elleri arasına aldı, düşüncelere daldı. Gidecek hiçbir yer yok diye de yineledi. Gidecek, başımızı sokacak hiçbir yer yok, sıkıştık. Sıkıştık dedi Haydar. Karşılıklı bitmiş, dalları çiçekten bükülmüş, narların gölgeleri koyuydu ya, gene de sıcak onları kavuruyordu. Sıcak gittikçe bastırıyor, en küçük bir yel fisilemiyor, zorlukla soluk alabiliyorlardı. Gökyüzü çekilip gitmiş, yerinde ipiltiler kaynaşan bir boşluk kalmıştı. Çok sıcak var, böylesi günlerde yılanlar çekilir gelirler, oynaşırlar narların altında. En küçük bir çıtırtı duysalar irkiliyorlar, gözlerini yarpuzların arasına, otların içine, soluklarını tutup dikiyorlar, tetikte uzun uzun yöreyi taradıktan sonra umutlarını kesip içlerine yeniden yumuluyorlardı. En küçük bir çıtırtıya, bir böcek sesine kulaklarını kabartıp, çaykaraya birkaç kez su içmeye gidip gelerek ikindiye ettiler. İkindiğin garbi yeli çıktı, ortalık serinledi. Toparlandılar, kuşlar uçtu, kelebekler savruldu. Acıktım dedi Haydar. İncirlere gidelim. İleride ulu çınarın oralarda incir ağaçları kararıyordu. Ağaçlara koştular. Mustafa büyük bir incire tırmandı. İncirler olmuştu, ballıydı. Birçok olmuş inciri kuşlar gagalamış, yarım yarımdı incirler. Mustafa yukarıdan sesledi. Kuşların yediği yarım incirleri de aşağı atacağım. Onlar çok özgün, çok tatlı olur. Sen topla. Toplarım dedi Haydar. Ağaçta o kadar çok incir vardı ki, incirlerini alıp çaykaranın yanına gittiler, bir iyice karınlarını doyurdular. Ardından bahçelere daldılar, ağaçlara çıktılar, indiler, kuş yuvalarında küçücük çıplak yavrular gördüler. Yavrular onları görünce kocaman sarı ağızlarını açarak boyunlarını uzatıp kıyameti kopardılar. Mustafa onların yuvalarına incirleri küçük küçük doğrayarak yesinler diye koydu.
Onlar incir yemez. Onlar küçücük sinek böcek yer.
Biliyorum dedi Mustafa, belki incir de yerler.
Belki dedi Haydar.
Akşama kadar böcek sinek topladılar, yuvaları yiyecekle doldurdular. Yılanları unutmuş gitmişlerdi. Gün Anavarza'nın üstüne inerken bahçelerden ayrıldılar. Çaykara'da bir su daha içtiler, köprünün üstüne çıktılar. Mustafa yününü aşağıya döndü, yola düştü. Ot, saman, ırgat yüklü at arabaları tarlalardan dönüyorlardı, tepeyi aştılar.
''Nereye gidiyoruz?'' diye somurttu Haydar.
''Gidiyoruz.'' diye durdu Mustafa. Haydar yanına geldi.
''Nereye?''
''Bak aşağıda bir köy var, ağaçlık. Orada da nar bahçeleri var. Oraya gider bir eve konuk oluruz. Şu aşağı köyler çok konuksever olurlar. Yılanları da o köyde görürüz. Sonra da bizim köye gideriz.''
''Sizin köy olmaz.'' dedi Haydar.
''Neden olmazmış?''
''Bir şey var sizin köyde.''
''Ne varmış bizim köyde?''
''O.'' dedi Haydar. ''O işte bir şey.''
''Hiçbir şey yok.'' dedi Mustafa.
''Yoksa sen niye kaçtın öyleyse?''
''Ben kırmızı yılan görmeye geldim.''
''O aşağıdaki köyde yılan yok.'' dedi Haydar. ''O köylüler de çok zalim. Bütün kara yılanları öldürdüler.''
''Ne yapalım öyleyse?'' Yolun kıyısındaki bir yara yan yana oturdular. Ayaklarını da yardan aşağı sarkıttılar.
''Eve gidelim.'' dedi Haydar.
''Sen git.'' dedi Mustafa. ''Ben buradan o köye giderim. Gün kavuşmadan oraya ulaşırım. O köyde de babamın bir arkadaşı var. Onun evine konuk olurum.''
Adını biliyor musun o adamın?
Bilmiyorum ya, bulurum.
Ya evinde yoksa o adam?
Gelir.
Gelmezse?
Ben de öteki eve giderim. Ben İsmail Ağa'nın oğluyum derim. Hani onu öldürdüler ya, işte o İsmail Ağa.
Ulan diye korkuyla bağırdı Haydar. Ulan sen deli misin? Ben İsmail Ağa'nın oğluyum dersen herkesler de senin kim olduğunu bilince, ondan sonracığıma da o adam gelip de seni bulunca...
Mustafa birdenbire sözü değiştirdi. ''Senin baban canı sıkılınca köşeye oturup 2 gün 2 gece durmadan türkü söylüyor mu? Senin baban da Van Gölü diyor mu? Atlar dağlara çıkıyor mu? Turnaları buradan Düldül Dağı'nın arkasına gönderiyor mu? Sen Düldül Dağı'nı biliyor musun? Van Gölü'nü gördün mü?''
''Görmedim.'' dedi Haydar.
''Biz oradan gelmişiz, Düldül Dağı'nın arkasından, Van Gölü'nden. Baban hiç türkü söylemedi mi?''
''Söylemedi ya, ben Van Gölü'nü biliyorum. Anam söylüyor öyle türküleri.'' Hem söylüyor hem de söylerken ağlıyor. Onlar oradan gelmişler. Turnalar da selam gönderiyor anam oraya. Sen turna gördün mü?
Mustafa düşündü. Hiç turna görmemişti ya. Görmüş gibi biliyordu. Gördüm dedi.
O kuşlar öyleyse insan dili biliyor.
Bütün kuşlar insan dili biliyor diye attı Mustafa.
Nasıl bir kuş o turna?
Çok yücelerden uçuyor. Eğrim eğrim de gidiyorlar. Yani katar.
Eğrim eğrim ne? Katar ne?
Bilmiyorum dedi Mustafa. Herhalde göğün 7 katında uçuyorlar. Sonra Mustafa Akkuş'u, onun Kaf Dağı'nın arkasındaki kuşlar padişahı babasını, ulu kuşların gelip onu kanatlarının üstüne bindirerek Düldül Dağı'nın arkasına götürüşlerini, Mehmet'i almadıkları için kendisinin de oradan geri dönüşünü, Düldül Dağı'nın arkasındaki Van Gölü'nün bir cennet olduğunu, Havva Ana'nın bayılarak her zaman oraya gidip geldiğini, sırça saraylar, yağ bal akan pınarlar gördüğünü, orada Kero gibi, Salman gibi, Kara Atlı gibi kimselerin olmadığını, oradaki bütün insanların Kuş Mehmet, Ali Çavuş, Abbas Usta gibi iyi insanlar olduklarını bir bir, bire bin katarak anlattı. Bütün çocukların bir gün oraya gideceklerini, köyün çocuklarının bunu hiç bilmediklerini, Mehmet'in bile bundan haberi olmadığını, yalnız Abbas Usta'nın sezinlediğini de sözlerine ekledi. Başlarını kaldırdılar ki gün Anavarza'nın arkasına çekilmiş, yetmiş gitmiş, yerinde de yeşil ışıklar kalmış. Neredeyse karanlık çöktü çökecek.
Karanlık basıyor diye titredi Haydar. Karanlık basınca cinler ortaya çıkar. Cinler de çocukları hiç sevmezler. Haydi eve gidelim.
Gidemem o eve dedi Mustafa. Bu gece şurada, şu kubbenin içinde yatarım. Yarın sabah da kalkar doğru.
O kubbenin içinde mezar var. Çok da kayış kanat var. Kayış kanatlar da cin gibi bir şey. Geceliğin karanlıkta bir çocuk görmesinler, yapışırlar. Çocukların kanını emer bitirirler. Bir de sivrisinekler. Sivrisinek de çocukların kanını emer. Baksana nasıl geliyorlar bulut gibi. Sen beni oraya götürecek misin?
Nereye?
Düldül Dağı'nın arkasına, Van Gölü'ne. Kuşlar Padişahı'nın sırça sarayına, serin pınarlara, o pınarlardan bal süt akarmış, Ben de duydum. Anam söyledi orada pınarlardan bal, süt aktığını.
Sen de mi duydun diye heyecanlandı Mustafa.
Duydum. Hem de Abdal Musa söyledi. Türkü söyler hikayeyi anlatırken.
Ben de duydum Abdal Musa'dan diye sevindi Mustafa. Bal, süt, yağ.
Beni de götürürsün oraya değil mi?
Götürürüm diye yüksekten konuştu Mustafa. Ben seni götürmeyip de kimi götüreceğim? Sen benim babamın dayısının oğlu değil misin?
Biz birbirimize çok yakınız, kardeş gibiyiz. Biliyor musun, senin baban zengin etmiş bizi. Anam hep söyler, sen Kero'ya bakma, o bir Kero'dur.
Dudağını sündüre sündüre, eşek dedi Mustafa. O bir eşek, o bir Kero.
O bir eşektir dedi Haydar da.
Bir süre karşılıklı gül ha gül ettiler. Bir adamın adı eşek olursa,
eşek olursa,
işte böyle olur, böyle olur.
Kasıkları ağrıyıncaya kadar gülerek öçlerini Kero'dan aldılar. Gülmeleri bir ara yavaşlamışken Haydar,
o senin arkadaşın kuşa, sen buraya gelirken kara kırmızı yılanları görmeye gittiğini söylemiş miydin?
Söylemiştim diye yalanını kıvırdı Mustafa.
Öyleyse şimdi böyle eli boş köye dönünce ona ne söyleyeceksin? Yalan mı atacaksın? İnsan hiç can bir arkadaşına yalan atar mı?
Ben yarın seni öyle bir yere götüreceğim ki istediğin kadar kırmızı yılan görürüz orada.
Doğru mu?
Doğru ya, ne sandın? Ondan sonra da köye gider her bir şeyi Mehmet'e anlatırsın.
Hadi eve dönelim. Karanlık çökmeden, cinler, kayış kanatlar ortaya çıkmadan.
Cinler bu gece bizi öldürmezlerse sen de beni oraya götürürsün. Ben de bunların elinden kurtulurum. Şimdi biz eve dönelim. Kero yemeğini yer yemez çarşıya gider. Biliyor musun, o bir kumarcı, rakı da içiyor. Babamın bütün parasını kumara, rakıya veriyor. Anam diyor ki yakında bu Kero yüzünden biz de sizden daha yoksul olacak, aç çıplak kalacakmışız bu Çukurova'nın yüzünde. Van Gölü'nden geldiğimizden de daha beter durumlara düşecekmişiz.
İçini çekti.
Anam böyle diyor işte.
Mustafa Haydar'ın elinden tuttu, ayağa kalktılar, yola çıktılar. Mustafa onun elini bırakmadı. Çocuğu usulca kendine çekti, ağzını kulağına dayadı. Bak dedi, bak Haydar kardeşim, dayımın güzel oğlu. Bak bana, sana bir şey söyleyeyim mi?
Söyle dedi Haydar usulca.
Ama kimseye söylemeyeceksin.
Söylemem.
Ant iç.
Kur'an'ın üstüne söylemem.
Biz var ya, biz fakir düşmedik. Anam var ya, babamın altınlarının çoğunu gömdü. Yerini de kimseye söylemiyor. Hasan amcam var ya, hani o türkü söyleyerek turnalarla konuşan.
Biliyorum dedi Haydar. O çok iyi bir adammış.
Çok iyi bir adam. Çok da yakışıklı. Anam da onu hiç sevmiyor. Anam ona bile altınların yerini söylemedi. Biz var ya, biz çok zenginiz. Anam bana dedi ki sen hiç korkma. Sen büyüyünce babanın çiftliğinden de daha büyük bir çiftliğin olacak dedi.
Sen ne yapacaksın çiftliği? Biz seninle Van Denizi'ne gitmeyecek miyiz? Bir de Kuş Mehmet, bir de köyün öteki çocukları, kızlar da gelecekler mi?
Gelecekler dedi Mustafa. Sen hiç korkma. Senin anan da babanın altınlarını benim anam gibi saklar.
Saklar mı dersin?
Saklar. Selver ana çok iyi.
Çok iyi dedi Haydar da.
Eve geldiklerinde Kero dış kapıdan çıkıyordu. Avlu duvarının köşesine saklandılar. Kero onları karanlıkta görmedi. O önlerinden geçti gitti. Ayak sesleri uzaklaşınca sevinçle eve girdiler. Merdiveni koşarak çıktılar. Selver Ana ile kızlar onları merdiven başında karşıladılar.
Ödümüz koptu dedi Selver Ana. Mustafa köye gitti diye.
Ben göndermedim diye övündü Haydar.
Ben olmasaydım o çoktan köydeydi şimdi. Ben Mustafa'ya dedim ki adam köyden buraya kadar gelir de hiç kırmızı yılanları görmeden gider mi? Kuş Mehmet'e, Zero Hatun'a, köyün kızlarına ne söyleyeceksin dedim. Bir insan herkese ben sevişen kırmızı yılanları görmeye gidiyorum der de oradan da eli boş yılanları görmeden köye geri dönerse herkes onun üstüne gülmez mi?
Güler dedi Selver Hatun. İnsan hiç narlar çiçek açmışken, ağaçlar çiçekten yıkılırken, narların altında da kırmızı kara yılanlar kaynaşırken, insan o yılanları hiç görmeden gider mi?
Gitmez dedi Haydar.
Ah o da orada kızların arkasında bekliyordu. O da
gitmez diye bağırdı. Yarın ben de onlarla gideceğim.
Sen de git dedi Selver Ana, sen de git. İnsan narlar çiçeğe durmuşken hiç kırmızı sevişen yılan görmez olur mu?
Korkuyorum dedi Ah o.
Korkma dedi Mustafa, ben yılanları sana yaklaştırmam.
Selver Ana Mustafa'nın kolundan tuttu, saçlarını okşayarak mutfağa götürdü, sofra serilmişti. Kerem ağabeyin de çok pişman seninle böyle konuştuğuna, o sizin paranızın çarçur edildiğine üzülüyordu ondan. Senin köye döneceğinden dolayı da yaptığından bin pişmandı.
Hiç üzülmesin diye atıldı Haydar, o hiç pişman olmasın, biz yarın yılanları görünce köye gideceğiz.
Gidin diye güldü Selver ana, gidin yavrularım, orası da bizim evimiz.
Ben de giderim dedi Ahu.
Sen de git yavrum.
Yemekler geldi. Ahu yemek yememiş, onları beklemişti. Çocuklar aç kurtlar gibi yemeğe yumuldular. Yemek bittikten sonra Haydar, ben de Mustafa'nın yanında süpürge saplarının üstünde yatacağım dedi.
Kızlar, bir saban da Haydar'a verin.
Aha ben de.
Aha ya da.
Çocuklar son lokmalarını çiğneyerek çardağa koştular. Soyunmadan sabanların altına girdiler, usul usul konuşmaya başladılar. Mustafa onlara akkuşu anlattı. Kuşu nasıl kara yılanın ağzından aldığını, akkuşun her gün yeni bir uzun kuyrukla geldiğini, kuşlar padişahı duyuncadır ki tek yavrusunu yılanın ağzından alan Mustafa'dır. Mustafa'yı görmek, ona dünyaları bağışlamak için yanıp tutuştuğunu, dünyanın bütün kuşlarının her yandan gelerek köyün göklerini doldurduğunu. Daha başka şeyleri, cerenleri, kartalları, balıkları, otları, atların konuştuğunu, Düldül Dağı'nın arkasındaki Van Gölü'nü. Van Gölü'nün kış yaz çiçek açtığını, kayalardan bile nergis çiğdem fışkırdığını. Çocuklar soluklarını tutmuş onu dinliyorlar. O da coşmuş anlatıyor, anlattıkça da coşuyordu. Mustafa bir ara farkına vardı ki çocuklar uyumuşlar. O da başını süpürge desteğinin üstüne koydu. Başını koyar koymaz da uyudu. Geç yatmalarına karşın erkenden uyandılar. Konağın arkasındaki bahçeye koştular. Yan yana çömelip çatladılar. Çatlarken konuşmadılar. Oysa Haydar'la Aho'nun çatlarken konuşmak huylarıydı. İşlerini bitirince kıçlarını taze otlarla sildiler, temizlendiler. Meryem de çoktan uyanmış, mutfakta onları bekliyordu. Taslara tüten tarhana çorbasını doldurdu, sofraya koydu. Ortalığı nane, yanık tereyağı, sarımsak kokusu aldı. Bu tarhana kokusuydu. Mustafa tarhananın kokusunu tarhanadan da çok severdi. Çocuklar sevinç içinde tasları sümürdüler. Ahu yandaki dolaptan bir dağarcık aldı. Meryem dağarcığı, taze tandır ekmeği, küp peyniri, kaynamış yumurta, iki başta soğan koydu. Bir kağıt parçasına da bir tutam tuz koydu. Dağarcığın ağzını büzüp Ahu'nun omuzuna taktı. Çocuklar yukarı kara incirin altından domuz tepesine vurdular. Sağdaki koyak da tepeden tırnağa çiçek açmıştı. İncecik seher yelinde nar çiçekleri usuldan dalgalanıyor, Mustafa'nın içini sevinçle hoplatıyor, onu uçuruyordu. Mustafa Haydar'la Aho'nun önünde çiçeklenmiş otların arasından oradan oraya sekiyordu. Narlarla birlikte Mersin çalıları da çiçek açmıştı. Sert kokuları taşa toprağa sinmişti. Çocuklar Mersinlerin altlarına bakarak oralarda boynu bükük mor menekşe arayarak ilk çamlara kadar geldiler. Daha gün doğmamış çamlık yoğun bir reçine kokusuna batmıştı. Aşağıdaki narlı koyakla buğulanıyor, al al yürüyen buğular çamlığa doğru savruluyordu. Çamlıktan deve dikenlerini, çiçeğe durmuş çirişleri yararak kara incirlerin altından narlı koyağa indiler. Gün doğdu, ortalığı kızdırdı, arılar kelebekler uyandılar, ayaklarıyla kanatlarını uzun uzun sıvazladıktan sonra uçtular, nar çiçeklerini doldurdular. Narlı koyak vızıltıya uğultuya kesti, renk renk küçücük kuşlar öttü. Uzaklardan bir turacın sesi geldi. Her nar ağacının dibine baka baka köprünün altına kadar indiler. Orada soyundular, suya girdiler. Mustafa yüzmesini iyi biliyordu. Haydar'la Aho'ya öğretmeye çalıştı. Ötekiler beceremediler. Mustafa giyinirlerken, ben de başlangıçta bilmiyordum. Sonra öğrendim. Siz de yakında öğrenirsiniz diye onları güçlendirdi. Köprüden aşağıya portakal bahçelerine geçtiler. Portakal ağaçlarında yer yer kurumaya yüz tutmuş acı kokan ak portakal çiçekleriyle birer baş parmak büyüklüğündeki koyu yeşil portakallar üst üsteydiler. Burada da arılar uğulduyor, kuşlar uçuşuyordu. Göğün çok ötesinde kanatlarını sonuna kadar germiş kartallar boşluğa yapışmışlar, yerlerinden kıpırdamadan, kanatlarını oynatmadan uçuyorlardı.
Buralarda iş yok dedi Haydar, Çaykara'nın oraya gidelim.
Olmaz dedi Mustafa.
Belki yılanlar gelmiştir.
Bana öyle geliyor ki yılanların hepsini öldürmüşler.
Kim söyledi bunu sana?
Kim söyleyecek? Hasan amcam türkü söylerken duydum. Diyordu ki...
Yaşlı bir limon ağacına sırtını verdi oturdu, kaşlarını çattı, yöreye başını usul usul çevirerek baktı, üç kere üst üste öksürdükten sonra ayağa kalktı, çayın kıyısındaki ılgın kümesinden kalın bir dal kırdı. Haydar o daha dalı kırarken yetişti, çakısını açtı. Değnek mi yapacaksın? Mustafa başını salladı. Haydar onun elindeki dalı kaptı, tez bir sürede temizledi, yonttu, uzattı.
Al dedi,
Çocuk değneği eline alır almaz, demin altına oturduğu limon ağacına koştu, belini de az önceki gibi ağaca dayadı, değneğe tırnaklarıyla vurarak sesler çıkardı, gözlerini kapadı. Önce duyulur duyulmaz uzayıp giden bir ses çıkardı, sonra da sesi sonuna kadar yükseltip turnalara seslendi. Sesi ta turnalara kadar gidiyor, göğü dolanıyor, geriye dönüyordu. Van Denizi, Düldül Dağı, Akçakıl Taşlı, Yarpuzlu, Alabalıklı Pınarlar diyordu. Ala geyikler, ulu kartallar diyordu. Ağrı Dağı, Süphan Dağı, ulu göller, ulu sular, serin yaylalar, çiçeğe durmuş ağzına kadar çiçekle dolmuş, pınarlarından bal ve süt ve yağ kaynayan yamaçlar diyordu. Bu dağlar, bu sular, pınarlar, çiçekler, nar bahçeleri, arılar, kuşlar, kuşlar padişahı, kokular, yıldızlar. Onları çağırıyordu. Mustafa durmadan Kürtçe söylüyor, kiminde de Türkçe'ye dönüyordu. Gidecekti o diyara, o binbir kuş şakıyan cennete, o mavi ak köpüklü denize, o dağların arkasındaki cennet ülkesine, Düldül Dağı'nın arkasına. Çocuklar da ta karşıya, başka yaşlı bir limonun altına oturmuşlar, gözlerini de onun ağzına dikmişler, şaşkın, hayran bakıyorlardı. Mustafa bağırdıkça boyun damarları şişiyor, sesi kiminde bir ninni, bir ağıt gibi yumuşuyor, kiminde de turnaların ardınca uzak göklere ağıyor, başını alıp gidiyordu. Yüzü sıcaktan kıpkırmızı kesilmiş, tere boğulmuştu. Alnından terler toprağa şıp şıp damlıyordu. Çocuk bir ara türküsünü kesti. Haydar'a da Aho'ya da dünya bomboş kalmış gibi geldi, içleri boşaldı. Yoğun bir hüzün geldi, yüreklerine çöktü. Mustafa'nın içindeki keder de öylesine yoğundu ki yerinde duramadı, ayağa fırladı, portakalların arasından çaya doğru koştu, yönünü köyünün dağına döndü. Kısa bir süre şaşkınlık geçiren Haydar'la Aho da koştular, bacaklarını çemreyip çayı geçtiler, çocuğun arkasına düştüler. Onların geldiğini gören Mustafa koşmaya başladı. Uzun bacaklı Haydar kısa bir sürede ona yetişti. Haydar'ın yetiştiğini gören Mustafa da durdu, Aho'yu beklediler. Aho da soluk soluğa sonunda geldi.
''Ben köyüme gidiyorum.'' dedi Mustafa. ''Siz nereye gidiyorsunuz?''
''Biz de köye gidiyoruz.''
''Hangi köye?''
''Sizin köye.''
Mustafa durdu kaldı.
''Bizim köyde...''
Suslu başını yere eğdi, tırnaklarını kemirerek düşündü.
''Bizim köyde...'' diyerek başını kaldırıp baktığında Haydar'ın yüzünün yalama, öfkeye kestiğini gördü, ürperdi. Şimdiye kadar bu kadar öfkeli bakan gözler görmemişti.
Salman diyerekten yolun kıyısına, otların üstüne oturdu.
O Salman var ya, bütün çocukları...
Salman korkusunu kesip köye gönderdiği çocukların, büyüklerin başlarını, Salman'ın şimdiye kadar köyde hiçbir çocuk bırakmadığını, öldürdüğü çocukların başlarını kesip nar ağaçlarına astığını, önce çocukları yüreğinden hançerleyip sonra başlarını kestiğini söyledi söyledi. Salman'ın arkasından da her ikindi üstü köye giren kara atlı çıktı ortaya. Mustafa boyun damarları şişerek kara atlının hikayesine başlamıştı ki çocukların ikisi iki yerden ağlamaya başladı. Mustafa ağlayan çocukları durdurmak için 1000 liradan su getirmek zorunda kaldı, gülerek ''Salman'ı öldürdüler.'' dedi.
''Öldürdüler de sen niye geldin bizim eve?''
''Yılanları görmeye.''
''Ya kara atlı? O köyü yakmayacak mı?''
''Yakmayacak.''
''Niye yakmayacak?''
''Yakmayacak işte.''
Mustafa bu sözleri ettikten sonra sağına bakındı, soluna, arkasına, önüne bakındı. Bir şeyler arandı, bulamadı. Yüzü sarardı, uzandı, ayakkabılarını çıkardı, bağlarını birbirine bağladı. Omuzuna attı, atar atmaz da köye doğru aldı, yatırdı. Arkasından da Haydar'la Aho. Aho geride kalmış, Haydar'la Mustafa yan yana gidiyorlardı.
''Dur Mustafa!''
''Sen dur!''
''Aho küçük, koşmaktan ölecek fıkara!''
''Öyleyse geriye dönün!''
''Dönemem. Bizi de Düldül Dağı'nın arkasına götür.''
''Götüremem.''
''Kero beni de Aho'yu da öldürecek.''
''Geriye dön. Öldürsün. Ben yalancıktan söyledim Van Denizi'ni, Düldül Dağı'nın arkasını. Van Denizi yok.''
''Var.'' diye bağırdı soluk soluğu Haydar. ''Var.''
''Düldül Dağı'nın da arkası yok.''
''Var.'' dedi Haydar. ''Var. Nereye gideceksen biz de seninle oraya geliyoruz.''
Mustafa durdu. ''Sen başıma bela mısın?''
''Belayım.'' diye dikeldi Haydar.
''Bela ol öyleyse.''
Mustafa önde, Haydar arkada, en arkada da Aho yavaş yavaş yürüyorlar, ayakları bileklerine kadar yolun tozlarına gömülüyor, yöreye toz fışkırtıyorlardı. Gölgeleri de ayaklarının dibinde küçücüktü. Ayaklarını her indirip kaldırdıkça kızgın demire basmış gibi oluyorlardı. Ter kulunçlarından dışarıya fışkırmıştı.
Ahu yoruldum diye mızırdanmaya başladı. Haydar, biz köye gidiyoruz diye çıkıştı çocuğa. Sana kim geldi diye yalvardı.
Azıcık dinlensek, susadım bir su içsek.
Su nerede? Baksana uzakta, şu yeşil derenin dibinde.
Acıktım.
Su olmadan yemek yenir mi? Dayan.
Ahu mızırdanmayı kesti. Mustafa ağır bir tebiye yürüyor, arkasına dönüp de çocukların yüzlerine bir kezcik olsun bakmıyordu. Yeşil dereye geldiler, aşağıya derenin dibine indiler. Derenin dibi kurumuştu, bir su arandılar. Bir meşe ağacının dibinde bir çaykara kaynıyordu. Pınara benzer, gittiler onun başına oturdular. Dağarcığı Haydar açtı. Soğanları Mustafa yumruğuyla kırmaya çalıştı, gücü yetmedi, bozuldu. Haydar da Mustafa'yı kızdırmamak için soğanlara dokunmadı. Ona çakısını uzattı. Yemeklerini ağır ağır çiğneyerek bir güzelce yediler. Üstüne de buz gibi sularını içtiler. Mustafa ayağa kalktı. İçi sevinçten dolup taşıyor. Bunun da bir türlü sebebini bulamıyordu. Sevincine kapılmış gitmiş, gözleri ne yanındaki çocukları ne de dünyayı görüyordu.
Haydiyin, gelecekseniz hemen. Bizim köye bu gidişle ancak gece yarısına doğru vararız.
Haydar ayağa fırladı, derenin yokuşunu koşarak çıktı. Ahu mızırdandı, ben yoruldum.
Yoruldunsa geri dön diye yukarıdan bağırdı Haydar.
Kalk diye buyurdu Mustafa. Ahu ayağa kalktı. Yukarıya çıktılar. Mustafa gene öne düşüp koşmaya başladı, çocuklar da arkasından. Öküz, manda, at arabalarını, harmancıları, harman savuranları, sırtlarında yabaları, tırmıkları, kollarında orakları, köylüleri, ak başörtülü yaşlı kadınları, başlarına kırmızı, yeşil, sarı, turuncu ipekliler bağlamış kızları, gelinleri geçiyorlar. Hiç kimse de tozları fışkırtarak koşan çocuklara bir şey söylemiyordu. Vakit ikindiği bulurken Mustafa'yı ayakları aldı, iri meşelerin, çiçekleri kurumuş insan boyu deve dikenlerinin, kara çalıların arasına götürdü. Ormanı çıkıp da düzlüğe gelince karşılarına ilk olarak kara atlı çıktı. Mustafa ürperdi. Zınk diye de olduğu yerde dikildi. Ağzı kurumuştu. Arkasından gelerek yanında duran Haydar'ın elini tuttu. Var gücüyle sıktı.
O dedi.
Kim?
Kara atlı. Haydar da dondu kaldı. Gözlerini yere uzanmış kalmış, tam alnının ortasında da bir yeşil ot bitmiş, kara atlıdan alamıyorlardı. Sonunda oflayarak puflayarak Aho da yanlarına geldi.
Tanıdım diye güldü. İşte bu kara atlı. Öldürmüşler.
Sus dedi Haydar usulcana. Ah bak, onu öldürmemişler. O bugün de bu dona girmiş. Mustafa öbür eliyle de Aho'nun bileğinden tuttu. Çocukları alanın ta öbür ucuna çekti. Buradan kara atlı gözükmüyordu. Tam ayaklarının ucunda yeşil bir kayalığın sivrisine konmuş, bir kartal kanatlarını yara açmış, uçmaya hazırlanıyordu. Göğsünün alacalı tüyleri kabarmış, gözleri kıpkırmızı, yalım gibi parlıyordu.
Tanıdım dedi Haydar, bu da kuşlar padişahı.
Yok dedi Mustafa, kuşlar padişahı böyle olmaz. Havva ana dedi ki o her zaman bayıldığında ağzından köpükler saçılırken kuşlar ülkesine gidiyormuş. Orada her zaman da kuşlar padişahına konuk oluyormuş.
Kuşlar padişahının kanatları yedi renk gökkuşağı, onun kanatlarının gölgesi. Havva ana böyle söyledi, kuyruğu binbir renkte, öyle parlak, öyle salkım saçak ki göz açıp bakamazsın, gözlerin kamaşır. Kuşlar padişahı uçtuğunda dünya gökkuşağına keser, kuyruğu da gökten yere sağılır. Son mavi, son turuncu, son yeşil. Havva ana dedi ki, dünya turuncuya keser.
Durdu. Haydar da Aho'yu yanına çağırdı, başlarını yan yana getirdi, kulaklarına eğildi. Kimseye söylemeyeceksiniz, dinleyin beni. Ben sizi de kuşlar ülkesine, kuş padişahına götüreceğim.
Kimseye söylemem diye bağırdı Haydar, hiç kimseye.
Ben de söylemem dedi Aho, oraya Kero gelemez öyle mi?
Öyle dedi Mustafa, hiç kimse. Kuşlar padişahı pençeleriyle onu parçalayıverir. 8. ayrımın sonu. Sayfa 108.